programlarla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri, bu haftaki programımızda 23. sözün 1. mefasının 4. noktası ile ilgili suallerimizle devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam geçen hafta 4. noktanın mevzunu, metnini okumuştuk. Bu hafta suallerimizi soracağız size. 1. olarak, İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Kısa iki cümle ama geniş manaları var. Sizden izahını isteyeceğiz hocam.
Tamam, kısaca ince bize. 4. değil mi?
Evet hocam.
İşte iman insan insan eder, yani hakiki insan arasına. Yani yoksa yaratılış itibariyle insan olarak yaratılmıştır bir kişi. Fakat iman nuruna kavuşmazsa, küfür karanlığında kalırsa, o zaman insanlıktan çıkıyor. Ne oluyor o zaman? Ayet-i kerimede hayvandan daha aşağı olur diyor.
Evet.
Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yolca sebila, yani yolca tuttuğu yol itibariyle hayvandan da aşağı düşebiliyorlar yani. Bu ayette haber veriliyor. O halde diyor ki insaniyet statüde iman da insaniyet oluyor diyor.
Evet.
İman insanı da belki insana
sultan eder.
Sultan eder. Sultan işte malum insan arzın halifesi. Bütün hayvanat, nebatat onu hizmet ediyor. Dünyanın sırtında gezdiriyor. Güneş onun yönünü gösteriyor. İlahir. Kainat ona hizmet ediyor.
Evet.
Bu bir sultanlık ama nasıl bir sultanlık? İşte Üstad buyuruyor ya, insan kainat ağacının en son en cemiyetli meyvesi. Yani meyveye nasıl bütün ağaç hizmet ediyorsa,
evet,
kainat da bir insan hizmet ediyor. Bu cihette mecazi olarak, yani meyveye ağacın sultanı diyebiliriz. Yani bütün ağaç onun hizmetinde.
Evet.
Yoksa bunun kendi gücüyle hizmet ettirmiş değil. İnsan sultanlığını da başka insanlara hakim olmak, cebren bazı işler yaptırmak, emrinde çalıştırmak gibi anlayamayız. Buradaki mani o değil. Bütün kainat Allah'ın lütfuyla insan hizmetine verilmiş. Bu bir sultanlıktır. Halife-i arz olması insanın bir sultanlıktır bu manada.
Evet. İkinci olarak hocam, öyleyse insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır cümlesini açıklar mısınız?
Şimdi vazife-i asliye kelimesi miyim orada? Terkibi miyim? Yani asli vazifesi insanın. Demek ki her insanın bir vazifesi var, görevi var bugünkü tabirle. Kimi doktor, kimi mühendis, kimi tüccar değil mi?
Evet.
Ama satıyor bunlar insan asli vazifesi değil. Yani insan toplum hayatı yaşadığı için, her ihtiyacını tek başına görmekten uzak olduğu için iş bölümü yapılıyor değil mi insanlar,
evet,
arasında? Herkes bir görev üstleniyor. Herkesin kendi görevini yapmasıyla işte toplum hayatı devam ediyor.
Evet.
Valisinden, efendim, işte işçisine kadar her tip meslek erbabına ihtiyaç var toplum hayatının devam etmesi için. Bu içtimai hayatın bir gereği. Ama asli vazife bunların hiçbiri değil. Bunlar toplum hayatındaki görevlerimiz. Yani toplumda bize düşen görev.
Evet.
Ama asli vazife öyle anlayacağız ki, yani herkesin, çünkü insan insan diyor. Yani hepimiz insanız. Bu görev, herkesin görevi olması lazım. Doktorunda, mühendisinde, işçinde, çiftçinde, amirinde, memurunda. Yani hepsinin ortak bir noktası olması lazım. İşte o ortak nokta vazife-i asliyedir.
Evet.
Nedir o zaman vazife-i asliye? Üstad biliyor musun, insan mesela kainatın meyvesi dedik. Bütün kainat insan hizmet ediyor. Bunu anne rahminde tavırdan tavıra geçiriliyor. Değil mi? Devreden devre. Kainatın istifade edebilecek bir mahiyet kazandırılarak dünyaya gönderiliyor. Gelir gelmez işte annesinin sütünü hazır buluyor, havayı hemen emmeye başlıyor, nefes alıyor. Bütün kainat onun hizmetinde. Bunun kendi kendine olmadığını, basit bir hadise olmadığını, bunun annesinin babasının da yapmadığını, bunun ilahi bir teskir olduğunu, kainatın ona hizmet ettirildiğini düşünmesi lazım insanın ve bu da insanı imana götürür, değil mi? İmana.
Evet.
Orada insanın asli görevi imandır.
Evet.
İmandır. Allah, Rabbini tanımaktır yani. Evet. Ben kimin eseriyim, kimin mahluku, kimin masnuyum, bu dünya hanında kimin misafiriyim, Değil mi? Kim eseriyim? Bunu bilmek insanın asli görevidir.
Evet.
Tabi Allah'ı bilmenin, tanımanın hemen peşine ne geliyor? Ona itaat etmek geliyor. O insan ikinci görevi imandan sonra ne geliyor? Salih amel. Ona itaat etmek geliyor. Sonra işte bu iki esas. Sonra işte ibadetin türlerinden, ahlakın, güzel ahlakın çeşitlerinden, takvadan uzanan uzun bir şey var. İnsanın mükellefiyet sahası var. Bunun tümü vazife insaniyet oluyor.
Evet.
Ana olarak iman ve amel salih. Ayetlerde böyle özetlenmiş. Yani bunun alt şubeleri sayılmayacak kadar çok. Vazife asliyemiz bu. Bunu yaptıktan sonra bir insan tali vazife olarak orası caiz yani. Bu vacip yani. Değil mi? Bunu yapması vacip. Öbürü caiz. Vali de olur, memur da olur, amir de olur, çiftçi de olur, efendim, sanatkar da olur, ilahir. Bunlar hepsi caiz. Ama vacip olan tek nokta, işte her insanda müşterek olan, müşterek görev olan iman ve salih amel.
Evet.
Hiç mesela vazife asli ediyor. İman ve duadır. Dua kelimesi şunun için kullanılmış. Yani biz nasıl anne rahmindeyken bütün ihtiyaçlarımız lütfü ilahiyle bize verildiyse, dünyaya geldiğimizde az önce arz ettim, bütün her şeyi emrimize hazır bulduk ise, bundan sonraki ihtiyaçlarımız da yine karşılayacak olan, bizi rahmetle ve şu kainatta besleyip büyüten zattır.
Evet.
O halde ondan isteyeceğiz. Başkasının elinde hayır yok diye değil, hayır, her hayır onun elinde. Ama Cenab-ı Hak bazı hayırları vermeyi, bazı sebeplere bağlamışsa, hikmeti gereği, o sebeplere riayet etmek de vazifemiz. Yani hani fiili dua diyoruz tatma değil mi? Fiili
evet.
Dua. Kavli dua var, el açıp istemek. Bir de fiili dua var, esbaba teşebbüs diyor, bir duayı fiilidir değil mi?
Evet.
Esbaba teşebbüs gerekiyorsa onu yapmak da duadır. Çünkü biz sebebe teşebbüs etmekle bir şey, fazla bir şey yapmıyoruz. Yani geçen de söylendi ya, bir ağaç dikmekle biz meyve yapmış olmuyoruz.
Evet.
Ya sebebe teşebbüs etmiş oluyoruz. Ağaç meyve almanın sebebi ağaç dikmektir. Allah'ın kanunu budur. Buna şeriat-ı tekviniye deniyor. Tekvini emirler. Bu emre uyduk mu, ondan bu duamızı yapmış oluyoruz. Meyve vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Demek ki dua deyince sadece el açıp istemek değil, sebeple riayet etmek de dua. Üstad böyle ya, çip sürmek diyor, hazine-i rahmet kapısını çalmaktır değil mi? O da bir dua. İstemek yani, bütün hayrın onun elinde olduğunu bilmek. Bunun şuurunda olmak. Ama gerekli zamanlarda sebeplere riayet icap ediyorsa, ona da mükemmel olarak, eksiksiz teşebbüste bulunmak. Çünkü o da bir emirdir çünkü. Değil mi? Nasıl Kur'an'daki emirler, namaz, oruç, ilahir emirler ilahi ise, kainattaki kanunlar da ilahi emirlerdir.
Evet.
Onu uymayan netice alamaz. Netice alamaz.
Evet. Üçüncü olarak hocam, küfür insanı gayet aciz bir canavar, hayvan eder. Küfre giden insanın hem canavar hem aciz olması nasıl anlaşılması gerekir?
Aciz zaten bütün insanların ortak vasfı bu.
Evet.
Acizlik. Mustafa Turiye de bunu en güzel ifade ediyor bir mesleğimizi zannediyorum. İnsan diyor, mana bu yani, kelime farkı edebilir. İnsanın efal ihtiyariyesi yani fiili ihtiyarıyla, iradesi yaptığı işler var değil mi?
Evet.
Bunlar içinde en kolay yemek içmek diyor değil mi? Bunda diyor yüzden bir cüz ancak insana ait diyor.
Evet.
Değil mi? Bu kadar insan aciz. Önümüzdeki bir nimete bakalım. O nimetin yapılmasına hiçbir tesirimiz yok. Bütün kainat bir fabrika olarak çalışmış, önümüze o meyve gelmiş. Hiçbir tesirimiz yok bunda bizim. Değil
evet.
Mi? Onun yapılışında. O meyve yiyoruz, o meyveden kan yapılışında, et yapılışında, kemik yapılışında, tırnak yapılışında, onda da hiçbir işlemimiz yok. Bize ne kalıyorsa diye bir çiğneyip yutmak. Değil mi? Yüzden bir cüz ancak insana aittir diyor. İnsan bu kadar aciz bir varlık. Her insan böyledir yani. Padişahla Geda'nın farkı yoktur burada. Her insan acizdir. Canavarlık nereden geliyor? Zatında aciz olduğu halde Allah muhafaza ilahi hakikatine isyan etti mi, inanmadı mı, hukukullah'a tecavüz etti mi, kul hakkında tecavüz ettiğimi, zalim olduğumu ilahir. O zaman canavarlaşıyor insan. Değil mi? Evet. Ama canavar hayvan tabiri bence sanki üstad şeye işaret ediyor. Az önce de bahsettik ya, ayet-i kerimede insan, inanmayan insan için onlar hayvana gibidirler. Belki yolca daha aşağıdırlar buyuruyor ya ayette, meale. Burada üstad hayvana gibidirler ama bülbül de hayvan, koyun da hayvan değil mi? Arı da hayvan. Kafirler bu hayvanlardan ayırmak lazım. Evet. Ayırmak için işte yolca daha kötüdürler manasına geçiyor ayet-i kerimede. Üstad bunu canavar hayvan diye izah etmiş oluyor.
Evet.
Canavar hayvan, hayvan ama kuzu gibi değil. Değil mi? Canavar hayvan. Hatta başka bir sayesinde de üstad, insan eğer insan olmazsa diyor, şeytan bir hayvanı inkılap eder.
Evet.
Şeytan hayvan. Yani diğer hayvanlar, insanları yoldan çıkarmazlar. Değil mi? Aksine onlara birer tefekkür sahnesi olurlar, ibret sahnesi olurlar, şükür vesilesi olurlar. Ama kafir Allah muhafaza, kafir olan insan, diğer insanları da yoldan çıkarmakla şeytan görevi yapar. O zaman normal bir insan değil de, normal bir hayvan da değil de, şeytan bir hayvan inkılap eder diyor.
Evet.
Ustak bu, zannediyorum bu ayeti tefsir etmiş oluyor bu ifadelerle.
Evet. Allah razı olsun hocam. Hocam metinde geçen insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları insaniyetin iman ile insaniyet olduğuna delil olarak gösteriliyor ve açıklamalar yapılıyor. Bu konuyu izah eder misiniz?
İnsan ve hayvanın dünyaya gelişindeki farkları.
Evet.
Evet, devamında nasıl buyuruyor? Hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi.
Evet.
İstidadına göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir ilahir. Şimdi hayvan bu dünyaya gelince birkaç saatte, birkaç günde hayvanına göre bütün vezayif hayatını öğrenir diyor, değil mi? Meleke sahibi olur.
Evet.
Ondan sonra daha yeni bir şey öğrenmez. Yani ona kadar ne öğrendiyse odur, değil mi? İlham ile. Ondan sonra ölene kadar o sermayeyi kullanır. Demek ki hayvan bir şey öğrenip de kendini geliştirmek için gelmemiş dünyaya. Ne için gelmiş? Görevi neyse onu hakkıyla yapmak için gelmiş.
Evet.
Vazifesi neyse, değil mi? Tesbihi neyse, ibadeti neyse. Madem Hece Allah'ı tesbih ediyor, her hayvanın kendine mahsus bir tesbih ibadeti vardır.
Evet. Ubudiyet-i fiiliye derdi.
Ubudiyet-i fiiliye. Onun için gelmiş dünyaya. Vezayif-i eşya tabir edilir, hıdemat-ı meşhur ediyor. Onların
ibadetlerinin
umanlarıdır. Onun ibadetleri bu. Bir hayvan ibadeti neyse onu ölen kadar yapıyor, o ibadette bir ilerleme, gerileme olmuyor. Aynı ibadeti yapıyor devamlı. Değil mi? İşte meleklerde de buna benzer bir durum var mesela. Bir melek yağmur mevkelse hani telak ederek arşa melekeline gelmiyor. Makamı sabit.
Evet.
Değil mi? Öyle diyor usta sana diyor. Evet, makamı sabittir sabit diyor. Melek anlatırken makamları sabittir diyor. Kendileri masum.
Fıtratları safi.
Fıtratları safi, memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Ne güzel. Meleklerin tarifi bu. Şimdi makamları sabit. O bir yönüyle hayvanlar da aynı şekilde.
Evet.
Yani hayvanlar bedenlerini bir an için hayalen kaldırın, ruhlarına bakalım. Her biri bir melek gibi. Melek değil ama Allah'a itaat etmek de melek gibi değil mi? İsyanları yok. Ne için yaratılmışlarsa onu yapıyorlar. Bir de telakki etmemekte de melek gibi. Makamları neyse o, değişmez. İnsan ise dünya diyor, ilim ve dua vasıtasıyla öyle mi buyuruyor?
Evet.
Tekemmül etmek için gelmiştir. Şimdi tekemmül etmek için gelmiş ifadesi bize neyi hatırlatıyor? Dünya ahiretin mezrasıdır. Bunu hatırlatıyor bir. Bir de insan bu dünyaya cennete layık bir kıymet almak için gelmiştir, değil mi?
Evet.
Yine burası geçiyor. Cennete layık kıymet almak, tekemmül bu. Çünkü hayvan daha tekemmül edip başka bir alemde ayrı bir mükafat görecek değil. Bu dünyadaki ibadetin, tesbihinin karşılığını göreceği ahirette başka ama tekemmül ederek bir mertebe kazanması söz konusu değil. İnsan öyle değil, insan her an telakki edebiliyor. Her an telakki edebiliyor. Dolayısıyla tekemmül etmek için gelmiştir deyince bu tekemmül başka bir alem için olacak. Mesela rahmetteki tekemmül dünya için ise, dünyadaki tekemmül de ahiret için olması lazım. Değil mi?
Evet.
Ahiret için kemale ermek de nasıl oluyor? İşte az önce arz ettik. İman, amel-i salih ve onun artı şubeleri. Bunlara uymak suretiyle insan sürekli terakki ede ede kabir kapısına geliyor. İnşallah imanla göçtü mü dünyada? Hizmetlerinin mükafatını zerre miskal diyor ayette. En küçük noktasına kadar bütün ibadetlerin mükafatını arıyor. Oraya layık bir kıymet kazanmış oluyor. Cennete layık kıymet almak çok önemli bir ifade yani. Çünkü sen bir makama talip oluyorsa oraya layık kıymet almak için işte 10 sene, 15 sene, 20 sene okuyor değil mi?
Evet.
Staj yapıyor, işte ihsas yapıyor, ilahir. Sahasına göre doktora yapıyor. Ta ki o makama layık kıymet alsın. Dünyevi bir makam için şu kadar sene çalışıyorsak, işte gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, dünyayla kabili kıyası olmayan, geçen programda söyledik, ustadan naklettik. Dünyadaki bütün nimetler, her şeyi oraya göre gölge kadar zayıf kalan, böyle bir aleme layık kıymet olmak elbette icap eder yani değil mi? Oturarak olmaz bu iş. Cenab-ı Hak bunun yolunu çizmiş işte. Nasıl bir bitki nasıl büyür, meyve verir, bunun kanunu çizmişse Cenab-ı Hak, onu uyurursa meyve verir. İnsanın kamil olması, cennete layık kıymet alması için de ne yapması lazım? Kur'an-ı Kerim baştan sona budur.
Evet.
Resulullah Efendimiz baştan sona bunun modelidir. Değil mi? Bunu uyduğu zaman insan tekemmül eder, cennete layık bir kıymet alır ve bunun için gelmiştir insan dünyaya diyoruz.
Evet. Allah'a emanet olun. Ayrı bir şey hocam. Azim ve fakrın cenahlarıyla makam-ı alay ubudiyete uçmak ne anlama gelmektedir? Ayrıca bu cenahlar sadece ad ve fakr cenahları mıdır? Değilse başka cenahlar neler olabilir?
Soruya sondan başlayalım. Aciz ve fakr cenahları temel. Bir tane daha var. Mustafa da işliyor. Naks diyor değil mi?
Evet.
Burada sadece aciz ve fakr almış. Aciz, fakr, naks. Naksa bazen kusur diyor.
Evet.
Noksanlık. Kusur orada günah manası değil, kasır olmak, noksan olmak. O da o diğer manasına geliyor. İnsanda üç temel özellik var. Aciz, fakr, naks. Bu metni yani başka cenaze var mıdır deniyor da diğer başkası da naks vardır.
Evet.
Ama buna az şüphelenirsek çok cenaze vardır.
Evet.
Değil mi? Mesela acizin çok cenaze vardır. Yani güç, kuvvet yönünden aciz olduğu gibi bilme noktasında aciz olabilir. Efendim, sıhhatin muhafaza da aciz olabilir. İşte ilahir, ihtiyarlığına mani olmak da aciz olabilir. İlahir değil mi?
Evet.
İnsan acizi çok az şubelere ayrılır. Fakrı da öyle. Dolayısıyla bunun az şubeleri çoktur. Şimdi acizi bir daha okusanız soruyor.
Acizin ve fakrın cenahlarıyla
makamı alay
ubudiyete uçmak.
Ubudiyetin, kulluğun yüksek makamlarına aciz ve fakr kanatları uçurur.
Evet.
İki kanat. Değil mi? İkisini almışsınız.
Evet.
Kuşun iki kanadı olur ya. Burada aciz ve fakrın kanatları deniyor. İnsan ubudiyet uçar. Yani ubudiyet kulluk demek. Madem sorulmuş, inşallah tekrar da fayda var. Şimdi aciz, fakr, bir de naks var. Yani fakrdan başlayalım. Fakr insanın muhtaç olması demek. İnsan diyor, sonsuz fakirdir insan.
Evet.
Sonsuz fakirdir. Yani padişah da sonsuz fakirdir. Değil mi? Neyin fakiridir? Gözün fakiridir, kulağın fakiridir, yani ihtiyacı vardır bunlara. Elin fakiridir, ayağın fakiridir. Dış aleme çıkalım, havanın fakiridir, suyun fakiridir. Gecenin, gündüzün fakiridir, güneşin, ayın fakiridir. Nihayet cennetin fakiridir. Yani hepsine ihtiyacı vardır insanın. Padişahın da, kölenin de. Farkı yok. Demek ki insanın fakri sonsuz. Bunlar hiçbirini yapamıyor kendi iradesiyle. Buna da aciz deniyor.
Evet.
Gözü ihtiyacı vardır, fakir, yapamıyor, aciz. Hava ihtiyacı vardır, fakir, yapamıyor, aciz. İlahi, cennet ihtiyacı vardır, fakir, yapamaz, aciz. İşte insan bunun şuurunda oldu mu, buna ubudiyet deniyor, kulluk deniyor. Kulluğun üç temel rüknü var, aciz, fakir, naks. Bunun şuurunda olmaya ubudiyet deniyor. İnsan bunu bilin ki ben sonsuz acizim. O halde sonsuz bir kudretle bu kainat dönüyor, iç organlarım çalışıyor, hücrelerim çalışıyor. Ben o kudretin sayesinde hayatımı sürdürüyorum diyor. Sonsuz fakir miyim? Bütün ihtiyaçlarım sonsuz rahmet tarafından görülüyor da ben dünyada hayatımı sürdürüyorum, başka işleri görüyorum hani.
Evet.
İşte ben sonsuz nakısım. Bir mutlak kemal sahibi var ki ben noksanlıklarım da onun kemaline aynı oluyorum. İşte bunun şuurunda olmaya ubudiyet deniyor. Her zaman söyleniyor, ubudiyet devamlıdır, ibadet sürelidir. Mesela akşam namazı kıldım, yatsıya kadar ibadet görevi yoktur. Ama ubudiyet görevi devam eder, kulluk devam eder. Yani konuşursa doğru konuşacaktır.
Evet.
Ticaret yapıyorsa dürüst yapacaktır. Bakacaksa helale bakacaktır. Çünkü kuldur bu. Kul olduğu için kulluk devam eder. İbadet gibi değildir ubudiyet. İşte bunun şuurunda olup böyle yaşayan insan, o zaman makam âlâ-i ubudiyet uçar, yani kulluğun yüksek makamlarına vuruc eder, yükselir. Bu yüksek makam da Fatiha'da geçiyor. İyyâken âbudu ve İyyâken estaîn.
Evet.
İyyâken âbudu, İyyâken estaîn. Ancak sana, yalnız sana ibadet ederiz, ancak senin yardım dileriz. Yardım dileriz, fakra bakıyor. İbadet ederiz, acize bakıyor.
Evet.
Yani aciz ve fakr kanıtlarımız bu ayette bize ders veriliyor. Ancak sana ibadet ederiz. Çünkü sonsuz acizimizin bize medet veren ancak sensin. Ancak senden yardım dileriz. Çünkü biz sonsuz ihtiyaçlarımızı gören yine ancak sensin. Bunun şuurunda olmaya Üstad ne diyor? Makam-ı âlâ-i ubudiyete uçmak diyor.
Evet.
Kulluğun yüksek makamdan çıkmak. Ve bunun da hassiz dereceleri var. Değil mi?
Evet.
Her mümin böyledir. Ama Üstad'ın dediği gibi zerreden şemse kadar İnsanların, müminlerin dereceleri var. İnşallah ibadetle, tefekkürle, iman Kur'an hizmetinde daim olmakla inşallah bu noktadaki hissimiz her zaman artacak inşallah.
Evet.
Buna dua ediyoruz.
Yine en evvel bir ifade geçer ya, yani gaye insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahvak-ı ilahiyeyle ve sezai-i hasaneyle taluk etmekle beraber. Orada da mesela ad, zaaf, fark, ihtiyaç, nakıs, kusur diye altı şube.
Geçiyor.
Geçiyor, evet.
Madem onu toplasın yine şey yine.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Evet, zaaf demiş, bir de ac demiş, yakındır
evet.
Ürüne.
Evet.
Yani temel özellikler aciz, fakir, nakıstır.
Evet.
Onun altında tali çok sayıda özellikler evet. Vardır.
Evet.
O risade geçiyor madem.
Evet.
Vasfı insaniyet bu.
Evet.
Evet, acizi bilip Allah rahmetinden medet dilemek.
Evet.
Ahlak ilahi artık ona girmeyelim de kısaca Kur'an ahlakı
evet.
Diyelim. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu ahlak.
Evet.
Ki bu da nedir? Cenab-ı Hakk'ın model olarak bizi gönderdiği, elçi olarak gönderdiği Resulullah Efendimiz'in ahlakı.
Evet.
Değil mi? Model ahlak. Ahlak ilahi, Kur'an ahlakı, peygamber ahlakı
evet.
Demektir. Bir şey böyle anlamak evet. Lazım.
Hocam son olarak demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulumu hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Ve onun üssül esası da iman-ı billah'tır. Bu metnin de sizden izahını istiyoruz hocam.
Evet. Önce yeni bulalım. Demek insan bu dünyaya
İlim ve dua vasıtasıyla
tekimizim için gelmiştir. Tamam. Mahiyeti itibariyle. Şimdi insan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekimiz etmek için gelmiştir. Kısmını az önce konuştuk değil mi?
Evet hocam.
Yani insan anne rahminde tekimiz ediyor, dünyaya geliyor. Dünyada da gelmiş ki ilim ve dua ile tekimiz etsin de cennete layık bir kıymet alsın diye özetledik.
Evet.
Az önce mevzu geçti. Şimdi hayvanatla kıyasımızı yaparsak, şimdi hayvanatın ilim konusunda o kadar dar bir sahası var ki, çok dar ilimde, kendini bilmiyor. Hani nefsi bilen Rabbini bilir, hakikatinden hareket edersek biz kendimizi biliyoruz, insanız, değil mi? Bedenimizi biliyoruz, organlarımızı biliyoruz, onların görevlerini biliyoruz, ruhumuzu biliyoruz, duygularımızı, hissiyatımızı biliyoruz. Her birisi için Allah'a şükür ediyoruz, hamd ediyoruz. Her birisindeki incelikleri tefekkür ediyoruz, değil mi? Bu şekilde manen inşallah terakki ediyoruz. Ama hayvan çok dar bir dairede yani. Yani bir hayvan mesela bazen söylüyoruz, nefes alıyor, insan da nefes alıyor. Hayvan bilmiyor ki ben nefes aldım ve bu nefes hava ciğerlerime gitti, kanımı temizliyor. Bilmiyor değil mi?
Bilmiyor.
İnsan biliyor. Peki insan biliyor da kanı daha mı iyi temizleniyor?
Yok.
Yok. Peki o da bu bilginin için, şükretmesi için değil mi?
Evet.
Yani havayı tefekkür etmesi için. Yani hayvan da yer, insan da yer. Hayvan bilmez ki yediğim bu gıda işte ete, süte, şuna inkılap ediyor. İnsan bilir ki yediğim gıda bir fabrikaya giren bir şey gibi, ham madde gibi. Bundan sayısız cihazlar yapılıyor değil mi? Organlar yapılıyor. Hepsi ayrı bir sanat. Aynı gıdadan süt yapılıyor, aynı gıdadan et yapılıyor, aynı gıdadan kan yapılıyor, aynı gıdadan saç yapılıyor. Bunu insan niye biliyor? Ya bu sanat inceliklerini, bu rahmet tecellilerini tefekkür etmesi, değil mi? Cenab-ı Hakk'a şükretmesi için. Yine mesela gece olur, hayvan da uyuyor, insan da uyuyor. Ama hayvan bilmez ki dünya döndü de gece geldi ve bu dönme devam etti de gündüz geldi. Bunu bilmez. Işık olur, gözlerini açar, karanlık olur, gözlerini kapar. Bir insan niye bunu biliyor? Dünya güneş etrafında döndüren, geceyi götürüp gündüzü getiren ilahi bir kudret var. İnsan bunu biliyor, ilim. İlim bunlar yani.
Evet.
Bunu bilince bu o insan neye götürüyor? Tefekküre, şükre, değil mi? Hayrete götürüyor. Yani acizini, fakrını daha çok hissetmeye, bilmeye götürüyor ve ubudiyete götürüyor. Az önce ifadeyle makam-ı âlâ ubudiyete uçmaya götürüyor. İlim oraya götürüyor insanı.
Evet.
İnsan ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiş dünyaya. Dua da Cenab-ı Hak'tan istemek. Dua istemek manasına. İnsan istemek için gelmiş değil mi? Nasıl isteyecek? İstemenin de yolları var. Esbaba teşebbüs etmesi gerekiyorsa onu yapmakla isteyecek. Gücü yetmediği ve esbaba teşebbüsten sonra yapacak bir şey kalmadı. Değil mi? Artık görevini yaptı, elini açıp dua isteyecek değil mi?
Evet.
Cenneti isteyecek, elini açıp dua edecek. İnsan bunun için gelmiş. Cenab-ı Hak'tan istemeye gelmiştir. Gelmiş. Cenab-ı Hak da veriyor. Sual ve cevap ikisi de Hak'tandır diyor Üstad başka bir sayesinde. Bu istemeyi bize Cenab-ı Hak öğretti. Değil mi? Ve niye öğretti? İnşallah verecek istediklerimizi. İstemeyi bilirsek yani. Değil mi?
Evet.
Yani istemeyi usulünce yaparsak inşallah vermek için bize istemeyi verdi yani. İnsan bunun için geldi. Cennet istemek için geldi. Daha ötede Allah'ın rızasını istemek için geldi. Daha öte rüyetine mazhar olmak için geldi. Bunları istemek için geldi insan dünyaya. Böyle tekemmül edecek. İşte mahiyet ve istat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Yani her şeyin mahiyeti ilme bağlıdır. Mahiyet bir şeyin, mahiyet. Bir şeyin ne olduğuna denir, nedir bir şey. Değil mi mahiyet?
Evet.
İstidat, bir de onun taşıdığı kabiliyetler nelerdir, istidat nedir? Bu ikisi de ilme bağlı. Ben şöyle anlıyorum bunu. Kendisine de bakabiliriz bu mahiyetin, istidatın. Bir önceki safhaya da gidebiliriz. Bir önceki safha ne? Eşyanın ilm-i ilahideki haline mahiyet deniyor.
Evet.
Mahiyet. Yaratılınca hakikat oluyor diyorlar. Yani mahiyet şeyin tabiriyle Muhyiddin Hazretleri'nin ayağını sabite.
Evet.
Mahiyet o. Her şey nasıl ilme bağlıdır? Cenab-ı Hak bir şeyin planını ilminde nasıl kurmuşsa tabiri caizse değil mi? Nasıl tayin etmişse kader diyoruz buna. Eşyayı öyle yaratıyor. Onda yaratan bir şeye baktık mı? Şu elim niye beş parmaklı? İlm-i ilahide böyle planlamış, onun için beş parmaklı değil mi?
Evet.
Şu ev niye üç odalı bir salonlu? Planı öyle de onun için. Değil mi?
Evet. Yani
plana göre ev yapılmış. O da her şey kadere göre yaratılıyor. Kader ilm-i ilahi, kudret-i ilahiyeyle kazı ediliyor ilm-i ilahideki planlar. O da mahiyeti itibariyle, istat ve her şey ilme bağlıdır. Böyle anlayabiliriz yani. Cenab-ı Hak bir şeye ne istat vermişse, ne mahiyet vermişse ilminde, o şekilde dünyaya geliyor ve onu, o sermayesini şey yapıyor. İstimal ederek dünyada hayatını sürdürüyor ya terakki ediyor. Bütün ulum hakikiyenin esası ve madeni ve nuru marifetullah'tır. Ulum hakikiye tabiri geçti. Hakiki ilim demek, hakiki olmayan ilimler de var. Hak olma ilim nedir? İnsan hakikate götürmeyen ilimdir. Evet. Hakiki değildir yani. İnsanı Rabbine ulaştıran, değil mi? Onun rızasını ulaştıran, cennetini ulaştıran ilimler hakiki ilimdir.
Evet.
Dünyadan menfaatlanmasını sağlayan, ölümle son bulan, artık hiçbir faydası olmayan ölüm ötesinde ilimler hakiki değildir, muhakkattır, değil mi? Üstadınız buna çok güzel bir örneği var. 12. söz biliyorsunuz. Orada mesela bir Müslüman alime, bir de ecnebi bir filozofa padişah bir Kur'an-ı Kerim değil mi veriyor? Tefsir yapın buna diyor.
Evet.
Ecnebi filozof onun Kur'an olduğunu bilmiyor. Harflerin akışlarına bakıyor, özelliklerine bakıyor. Onlar hakkında bir kitap yazıyor. Bu hakkı ilim değildir. Değil mi?
Evet.
Müslüman alim ise onun Allah'ın kelamı olduğunu biliyor. Tefsir yazıyor. Ama ondaki istimal edilen altının, gümüşün, işte diğer cevherlerin özellikleri hakkında da tabiri caizse haşiyeler düşebiliyor.
İcmalen.
Esas ilim, çünkü orada maksat tefsir yazmaktır. Şimdi şu kainatın maksat Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatını, değil mi, şuunatını bu alemde okumak, tefekkür etmektir. Bunun için alem kitabı yazılmıştır. Bunu okuyamayan bir insan bu alemdeki faydalarını sadece düşünse, nasıl fayda görür, nasıl menfaatlenir bu dünyadan, hiç Rabbini, Halık'ını düşünmeden eşyaya nazar etse, onlardan fayda görse, o faydayla yaşasa, öyle ölse, bu adam hakiki ilme vasıl olamamıştır, değil mi?
Evet.
Hatta Ustad onlara tabir kullanıyor. Biner fünunu bilse de diyor, cehli mürekkeple mi diyor, bir eşerdir diyor.
Evet.
Yani demek ki inanmayan bir bilim adamının eşya hakkındaki bilgileri hakiki ilim olmuyor.
Evet.
Hakiki ilim olmuyor. Bu hakiki kelimesi oraya bakıyor. Bütün ulum hakkiyenin esası, ulum hakkiyi arz ettiğimiz gibi insanı hakikate ulaştıran, Rabbine ulaştıran, kainatı doğru okutan, eşyayı doğru okutan, insanı doğru değerlendirmeye vesile olan ilimdir hakiki ilim. Ve bu ilimler de neye dayanıyor? Madeni ve nuri ve ruhu marifetullah'tır. Allah'ı tanımak. Allah'ı tanıyacak ki onun yarattığı eşya hakkındaki araştırmalar da hakiki ilim olsun.
Evet.
Değil mi? Oraya dayanacak yani.
Evet.
Ve onun üstü esası iman-ı billah'tır. Marifetin de esası iman-ı billah yani. Hani Fatiha'da bunun özeti verilmiş, Kur'an'da açılmış zaten. Şimdi elhamdülillah diyoruz değil mi? Elhamdülillah. Ne kadar metü sena varsa Allah'a mahsustur diyoruz. Kur'an'da böyle geçiyor. Peki Allah kimdir? Bu iman. Ben iman ettim ki Allah vardır ve bütün metü senalar ancak ona mahsustur. Her şeyin halikı, maliki, sahibi ancak odur. İlahir. Buna inandın mı? Peki Allah kimdir? Değil mi? Yani işte hemen geliyor devamına. Rabbül alemin. İşte bu marifetullah'tır işte. Allah tanıma. Değil mi? Bütün alemler terbiye edendir. Daha Rahman'dır. Bu da marifettir. Allah tanımıdır. Rahmet sahibi olarak tanımaktır. Rahim'dir. Bu da tanımaktır. Malik-i Middin. Bu da tanımadır. Din gününün sahibidir. Bu özettir. Kur'an-ı Kerim'deki Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına, esmasına, efaline dair ne kadar ayet varsa buranın açılımıdır.
Evet.
Marifetullah sahasında burası özettir. Kur'an-ı Kerim diğer tamamı tafsildir, değil mi?
Evet.
Marifetullah Allah tanıma demek yani. Bu da tabii iman edilecek, sonra tanınacak. Önce iman-ı billah geliyor demek ki. Allah'a iman etmek, sonra onu tanımak. Bakın mesela Allah tanıma, marifetullah, Cenab-ı Hakk'ı onun bildirdiği gibi bilmekle oluyor. Hristiyanlar Cenab-ı Hakk'ı tanımış olmuyorlar yani. Teslise inanan bir adam Allah'ı tanımıyordur.
Evet.
Değil mi? İlahi, diğer batil inançlara da girmeyeceğim. İşte Cenab-ı Hakk'ı onun bildirdiği gibi, onu öğrettiği gibi bilen, inanan kimse Allah'ı tanımıştır.
Evet.
Onun için iman-ı billah başta geliyor, Allah'a iman. Ve bunu marifet takip ediyor, marifetullah, onu tanıma. Onu bilen ve tanıyan insan, kainatı onun eseri mahluk olarak tanır. Kainat kitabını onun yazdığını, kudret kalemi yazdığını, ilmi hikmetiyle donattığını bilir. O zaman kainat hakkındaki bütün bilgileri hakiki ilim olur.
Evet.
Hakiki ilim olur.
Evet.
Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.